Robert Louis Stevenson. Sesler Adacığı. Seslendiren Akın Altan. Keola, Molokai'nin bilgesi Kalameke'nin kızı Lehua ile evliydi ve yaşamını kayınpederiyle birlikte sürdürüyordu. Bu kahinden daha beceriklisi yoktu. Yıldızları okuyor, ölü vücutlar ve şeytani yaratıklar aracılığıyla kehanette bulunabiliyordu. Tek başına dağın en yüksek bölümlerine çıkar, şakacı perilerin yurduna gider ve orada eski çağların ruhlarını yakalamak için kapanlar kurardı. Bu yüzden tüm Havai Krallığında bu adamdan daha çok saygı duyulan hiç kimse yoktu. İhtiyatlı insanlar onun öğütlerine göre alım-satım yapıyor, evleniyor ve yaşamlarını düzenliyorlardı. Hatta kral bile Kamehameha hazinelerini araması için onu iki kez Kona'ya yollamıştı. Kamehameha, 1. Kamehameha, 1758-1819. 1809 yılında Havai Adalarını bir araya getirmiştir. Aynı zamanda hiç kimse bu adamdan daha fazla korku uyandırmıyordu. Düşmanlarından bazıları onun etkili büyüleri yüzünden hasta düşüp ufalmışlar, bazıları da hem yaşamları hem de vücutlarıyla birlikte gizlice ortadan kaybolmuşlardı. Öyle ki insanlar onlara ait tek bir kemik bile bulamadan boşu boşuna arandılar. Söylentiye göre eski kahramanların sanatına ya da tanrı vergisi hünerine sahipti. Onu geceleri dağlarda bir uçurumdan diğerine atlaya atlaya gezerken görenler olmuştu. Yüksek ağaçlarla kaplı ormanda yürürken de görülmüştü. Başı ve omuzları ağaçların yukarısında kalıyordu. Bu Kalameke gerçekten de tuhaf bir adamdı. Molokai ve Maui'nin en iyi kanından, katıksız bir soydan geliyordu. Ama buna rağmen teni, bir yabancıda bile rastlanamayacak denli beyazdı. Saçları kurumuş ot renginde, gözleri kırmızı ve neredeyse kördü. Yarının ötesini görebilen Kalameke kadar kör lafı adalarda yaygın bir deyim olmuştu. Keola, kayınpederinin tüm bu yaptıklarından birazını etrafa saldığı şöhret dolayısıyla biliyor, biraz daha fazlasından şüpheleniyor ve geri kalan kısmını ise görmezden geliyordu. Ama canını sıkan bir şey vardı. Kalameke, yemek içmek olsun, giyinmek olsun, hiçbir masraftan kaçınmayan bir adamdı ve bütün ödemelerini parlak ve yepyeni dolarlarla yapardı. 8 adada Kalameke'nin dolarları kadar parlak deyişi de yaygın biçimde kullanılır olmuştu. Oysa Kalameke ne bir şey satıyor, ne bir şey ekip biçiyor, ne de kira topluyordu. Sadece arada bir yaptığı büyülerin karşılığında para alıyordu. Ve bu kadar fazla miktarda gümüş paranın kaynağı olabilecek bir işi de yoktu. Günlerden bir gün Keola'nın karısı birini ziyaret etmek için adanın kuytu tarafındaki Kaunakai'ye gitmiş, erkekler de balık tutmak için denize açılmışlardı. Keola'nınsa işi gücü yoktu. Verandada uzanmış, dalgaların kumsalı dövüşünü ve kuşların uçurum civarında uçuşunu seyrediyordu. Özellikle bir düşünce vardı ki aklından hiç çıkmıyordu. Parlak dolarların düşüncesi. Yatağa uzandığında neden o kadar fazla olduğunu merak ederdi, sabah uyandığında neden hepsinin de yepyeni olduğunu merak ederdi. Bu konunun aklında olmadığı bir an bile yoktu. Ama her günkünden farklı olarak o gün bir keşifte bulunduğuna yürekten inandı. Çünkü anlaşılan o ki Kalameke'nin hazinesini sakladığı yeri oturma odasının duvarındaki 5. Kamehameha'nın resmiyle Kraliçe Victoria'nın taşlı bir fotoğrafının altında duvara dayalı olarak duran kilitli masayı gözlemişti. Yine öyle anlaşılıyor ki önceki geceden daha geç olmayan bir vakit içine bakma fırsatını bulmuş ve para kesesinin oracıkta bomboş durduğunu görmüştü. Ve işte o gün vapurun gelme günüydü. Kalaupapa'dan yola çıkan vapurun dumanını görebiliyordu. Kalameke için bir aylık erzakla somon konserveleri, cin ve az bulunur lüks maddelerin türlü çeşidiyle yüklü olarak az sonra oraya ulaşmış olacaktı. Eğer bugün alacağı malların bedelini ödeyebilirse diye düşündü Keola. Adamın bir büyücü olduğuna ve dolarların şeytanın cebinden çıktığına kesinlikle emin olacağım. O böyle düşünürken kayınpederi arkasında belirdi. Canı sıkkın görünüyordu. ''Vapur mu o?'' diye sordu. ''Evet,'' dedi Keola. ''Pelekunu'ya uğrayacak ve sonra da burada olacak.'' ''Öyleyse başka çaresi yok,'' diye döndü Kalameke. ''Ortalıkta daha iyi biri olmadığına göre sana güvenmek zorundayım Keola. Benimle içeri gel.'' Bunun üzerine birlikte oturma odasına yürüdüler. Çok güzel bir odaydı bu. Kağıt kaplı duvarlara resimler asılmıştı ve Avrupa tarzında bir sallanan sandalye, bir masa ve bir kanepeyle döşenmişti. Ayrıca bir de kitap rafı vardı. Masanın tam ortasında bir aile İncili duruyordu. Kilitli yazı masası ise evin varlıklı bir adama ait olduğunu herkesin görebilmesi için duvara dayanmıştı. Kalamake, Keola'ya panjurları kapattırırken kendisi de tüm kapıları kilitleyip masanın kapağını açtı. Üzerinden muska ve deniz kabukları sarkan bir çift kolye, bir demet kurutulmuş otla, kurutulmuş ağaç yaprakları ve yeşil bir palmiye dalı çıkarttığı içinden. ''Yapmak üzere olduğum şey,'' dedi, ''mucizenin ötesinde bir şey. Eski zamanların insanları bilgeydiler. Mucizeler gerçekleştirirlerdi. Ve yaptıkları işlerden biri de buydu. Ama bunu gece vakti, karanlıkta, sabit yıldızların altında ve çölde yaparlardı. Ben aynı işi burada, kendi evimin içinde ve gündüz gözüyle yapacağım.'' Böyle diyerek İncil'i, tamamen örtülecek biçimde, kanepe minderinin altına sakladı, aynı yerden fevkalade güzel dokunmuş bir kilim çıkarttı ve teneke bir kap içindeki kumun üzerine otları ve yaprakları yığdı. Ardından Kalamake ve Keola kolyeleri takıp kilimin karşı köşelerinde yerlerini aldılar. ''Vakti geliyor,'' dedi büyücü. ''Korkma.'' Bu sözüyle birlikte otları ateşe verdi ve mırıldanarak palmiye dalını sallamaya başladı. Başlangıçta kapalı duran panjurlar yüzünden etraf loştu. Ama otlar kuvvetle yanmaya başlayıp alevler Keola'nın üzerine vurduğunda oda ateşin ışığıyla parıldadı. Hemen arkasından yükselen duman Keola'nın başını döndürdü ve gözlerini kararttı. Kalamake'nin mırıldanan sesi kulaklarını doldurdu. Sonra aniden üstünde durdukları kilim yıldırımdan bile hızlı gelip geçen bir hareketle sarsıldı. Aynı anda oda da evde kaybolmuş, Keola'nın soluğu kesilmişti. Güneşin yoğunluğu gözlerine ve başına dalga dalga yayıldı. Keola, deniz kenarına getirilmiş olduğunu anladı. Şiddetli bir güneşin altındaydılar ve dalgalar gürültüyle kükrüyordu. Keola ve Kalamake oracıkta, aynı kilimin üstünde sessizce dikilmiş, nefesleri kesilmiş bir halde birbirlerine tutunuyor ve ellerini gözlerine siper ediyorlardı. ''Bu da neydi böyle?'' diye bağırdı Keola. Genç olduğu için ondan daha önce kendine gelmişti. Verdiği acı ölüme benziyordu. ''Önemi yok,'' dedi Kalamake. ''Oldu bitti işte.'' ''Ve Tanrı aşkına neredeyiz biz?'' diye bağırdı Keola. ''Şimdi bunun sırası değil,'' diye cevapladı büyücü. ''Madem ki buradayız, demek ki bir işimiz var ve ne gerekiyorsa yapmak zorundayız. Ben soluklanırken sen de ormanın eteklerine gidip falanca ottan ve filanca ağacının yapraklarından getir bana. Orada bunlardan bolca yetiştiğini göreceksin. Her birinden üçer avuç topla ve elini çabuk tut. Vapur gelmeden önce eve dönmüş olmalıyız. Ortalıktan kaybolmamız garipsenecektir.'' Ve kuma oturup solumaya başladı. Keola, parlayan kumlardan ve mercanlardan oluşan ve tek tük deniz kabuğu serpilmiş kumsaldan yukarıya doğru yürürken içinden düşünüyordu. ''Bu kumsalı nasıl oluyor da bilmiyorum. Buraya tekrar gelip deniz kabuğu toplayacağım.'' Gökyüzüne karşı sıralanmış bir dizi palmiye ağacı vardı önünde. Sekiz adanın palmiyelerine benzemiyordu bunlar. Yüksek, taze ve güzeldiler. Dallarından sarkan sararmış yelpaze yapraklar yeşilliklerin arasında altın gibi parlıyordu. ''Bu koruyu daha önce keşfetmemiş olmam çok garip. Havalar ısındığında uyumak için tekrar geleceğim buraya,'' diye düşündü içinden. ''Hava birdenbire nasıl da ısındı?'' diye düşündü ardından. ''Çünkü Hawaii'de mevsim kıştı ve o gün hava çok soğumuştu. Şunu da geçirdi aklından. Gri dağlar nerede? Ya ormanlı tepesinde kuşların uçuştuğu o yüksek uçurum? Ne kadar düşünürse adaların hangi bölgesine düşmüş olduğunu kestirmek o kadar zorlaşıyordu onun için. Korunun kumsalla buluştuğu sınırda aradığı otlardan vardı ama ağaç daha gerilerdeydi. Keola ağaca doğru ilerlerken yapraklardan yapılmış bir kemerden başka bir giysisi olmayan çıplak bir genç kadını fark etti. ''Neyse,'' diye düşündü Keola. ''Ülkenin bu kesiminde üstlerine başlarına pek dikkat etmiyorlar herhalde.'' Kızın onu görüp kaçacağını sanarak duraladı. Ama onun hala önüne baktığını görünce olduğu yerde durup yüksek sesle homurdandı. Sesi duyan kız yerinden sıçradı. Yüzü kül rengini almıştı. Sağına soluna bakındı. Korkusundan ağzı açık kalmıştı. Ama gözlerinin Keola'nın üzerine dikilmemiş olması çok tuhaftı. ''İyi günler.'' dedi Kevala. ''Bu kadar korkman gereksiz. Seni yemeye niyetim yok.'' Daha ağzını tekrar açamadan genç kadın çalılıkların arasına atlayıp kaçmıştı bile. ''Bu çok garip bir davranış.'' diye düşündü Kevala ve ne yaptığını düşünmeden kızın peşinden koştu. Kız koşarken Hawaii'de konuşulmayan bir dilde bağırıp duruyordu. Yine de söylediği sözcüklerden bazıları aynıydı. Kevala onun başkalarını çağırdığını ve uyardığını anladı. Küçük gruplar halinde kaçışan başka insanlar gördü sonra. Erkekler, kadınlar ve çocuklar. Hepsi de yangından kaçarcasına koşuyor, bağırıyorlardı. Onları görünce kendisi de korkmaya başladı ve yaprakları toplayıp Kalamake'nin yanına döndü. Gördüklerini ona anlattı. ''Bunlara hiç aldırış etmemelisin.'' dedi Kalamake. ''Bütün bunlar bir rüya ve hepsi de gölgeler gibi yok olup unutulacak.'' ''Sanki hiçbiri beni görmüyordu.'' dedi Keola. ''Görmüyorlardı zaten.'' diye cevapladı büyücü. ''Bu büyüler sayesinde burada, kızgın güneşin altında, görünmez olarak dolaşıyoruz. Ama bizi duyabilirler. Bu yüzden benim gibi kısık sesle konuşsan iyi edersin.'' Bunları söylerken taşlarla kilimin etrafına bir çember çizdi ve ortasına yaprakları koydu. ''Yaprakların alevini canlı tutmak.'' dedi. ''Ve ateşi yavaş yavaş beslemek sana düşüyor. Yapraklar tutuştuğunda, ki bu sadece bir saniye alır, işimi yerine getirmek için gitmek zorundayım. Küller kararmadan önce bizi buraya getiren aynı güç tarafından alınıp götürüleceğiz. Şimdi kibritini hazırlayıp bekle ve ben gittikten sonra ateş sönerse hemen bana seslen.'' Yapraklar alev alır almaz büyücü bir geyik gibi çemberin dışına atladı ve suyla oynayan bir av köpeği gibi kumsal boyunca koşmaya başladı. Koşarken çömelip çömelip yerden deniz kabukları topluyordu. Kabuklar Kalamake onları yerden alırken parlıyorlarmış gibi geldi Keola'ya. Yapraklar onları çabucak yakıp tüketen temiz bir alevle parladı. Artık Keola'nın sadece bir avuç yaprağı daha kalmıştı. Büyücü ise koşa çömele epey uzaklaşmıştı. ''Geri dön!'' diye bağırdı Keola. ''Geri dön! Yapraklar bitmek üzere!'' Bu çağrı üzerine Kalamake döndü. Giderken yaptığı koşmaksa, şimdi yaptığı uçmak sayılırdı. Ama o hızla koştukça yapraklar daha hızlı yanıyordu. Büyük bir sıçrayışla kilimin üzerine atladığında alev yitip gitmek üzereydi. Sıçrayışının rüzgarı ateşi söndürdü. Aynı anda sahilde, güneşte, denizde yok oldu. Ve işte bir kez daha pencere panjurları inik oturma odasının loşluğunda dikiliyorlardı. Bir kez daha sarsıldılar ve gözleri karardı. Aralarındaki kilimin üzerinde ise pırıl pırıl parlayan bir yığın dolar vardı. Keola pencereye koştu. Vapur dalgalara çarpa çarpa yaklaşıyordu. Aynı gece Kalamake damadını bir kenara çekip eline 5 dolar tutuşturdu. "Keola," dedi. "Eğer akıllı bir adamsan, ki bundan şüpheliyim, bugün öğleden sonra verandada uyuduğunu ve uykunda rüya görmüş olduğunu düşünürsün. Ben az ve öz konuşurum. Benim yardımcılarımsa hafızaları zayıf insanlardır." Kalamake bundan sonra ne tek bir söz etti ne de bu konuya bir daha değindi. Ama tüm bu süre boyunca olanlar Keola'nın aklından çıkmadı. Daha önce de tembeldi ama artık hiçbir şey yapmıyordu. "Neden çalışayım ki?" diye düşünüyordu. Deniz kabuklarından dolar yapan bir kayınpederim varken neden çalışayım? Dolarlardan payına düşeni şimdiden tüketmişti bile. Hepsini de güzel giysilere harcamış ve sonra da pişman olmuştu. "Keşke," diye düşünmüştü, "bir akordeon satın almış olsaydım, onunla bütün gün kendimi eğlendirebilirdim." Sonra da Kalamake'ye kin gütmeye başlamıştı. "Bu adamda köpek ruhu var," diye düşünüyordu. Canı istediği zaman kumsaldan dolar toplayabildiği halde beni bir akordeon özlemiyle baş başa bırakıyor. Farkına varması lazım. Ben çocuk değilim. En az onun kadar kurnaz biriyim. Ayrıca sırrını tutan da benim. Bunun üzerine karısı Lehua ile konuştu ve ona babasının tutumunu şikayet etti. "Babama karışmamayı tercih ederim," dedi Lehua. "Karşı gelinemeyecek kadar tehlikeli bir adamdır o." "Bu ününü korumasını sağlayan benim," diye bağırarak parmaklarını şaklattı Keola. "İpleri benim elimde. Ona ne istersem yaptırabilirim." Ve Lehua'ya olanları anlattı. Ama Lehua başını salladı.
''Sen istediğini yapmakta özgürsün.'' dedi. ''Ama şuna emin ol ki, eğer babamın işini bozarsan, artık senden hiçbir iz kalmayacak demektir. Filanca kişiyi düşün, falanca kişiyi düşün. Hua'yı düşün. Temsilciler Meclisi'nin saygıdeğer üyesi Hua'yı. Hani her sene Honolulu'ya giden Hua'yı. Tek bir kemiği ya da kılı bile bulunamamıştı. Kamau'yu hatırla. Nasıl da iğne ipliğe dönmüştü. Öyle ki karısı onu tek eliyle kaldırabiliyordu. Keola, sen babamın avcunun içinde bir bebek gibisin. Seni iki parmağının arasında tutup bir karides gibi yiyecektir. Keola artık Kalamaki'den gerçekten de çok korkuyordu. Ama kibirliydi de. Karısının bu sözleri onu öfkelendirmişti. Peki öyleyse, dedi. Benim hakkımda böyle düşünüyorsan, ne kadar yanıldığını sana göstereceğim. Ve doğruca kayınpederinin oturduğu yere, oturma odasına gitti. Kalamaki, dedi. Ben bir akordeon istiyorum. Ya, demek öyle, dedi Kalamaki. Evet, dedi Keola. Ve sana şunu da açık açık söyleyebilirim ki, ona sahip olmaya kesinlikle kararlıyım. Kumsaldan dolar toplayan bir adam, bir akordeonun maliyetini de kesinlikle karşılayabilir. Bu kadar yürekli olduğundan hiç haberim yoktu, diye cevapladı büyücü. Pısırık, işe yaramaz bir genç olduğunu sanıyordum. Yanıldığımı anladığıma ne kadar memnun olduğumu sana anlatamam. Bir hayli zor olan mesleğim için kendime bir yardımcı ve bir varis bulmuş olabileceğimi düşünmeye başlıyorum artık. Bir akordeon mu dedin? Sen Honolulu'daki en iyi akordeona layıksın. Bu gece karanlık basar basmaz, sen ve ben gidip gereken parayı bulacağız. Yani kumsala yeniden mi gideceğiz? Diye sordu Keola. Hayır, hayır, diye cevapladı Kalamaki. Başka sırlarımı da öğrenmeye başlaman lazım. Geçen defa sana deniz kabuğu toplamayı öğretmiştim. Bu defa balık tutmayı öğreteceğim. Pilinin teknesini suya indirecek kadar güçlü müsün? Sanırım güçlüyüm, diye karşılık verdi Keola. Ama neden senin tekneni kullanmıyoruz? O zaten suda. Bunun da bir sebebi var. Ve bu sebebi yarına kalmadan sen de adam akıllı anlamış olacaksın, dedi Kalamaki. Pilinin teknesi benim amacıma daha uygun. O halde istersen karanlık basar basmaz orada buluşalım. Yalnız bu arada kendi düşüncelerimizi kendimize saklayalım. Aileyi işimize karıştırmaya hiç gerek yok. Bal bile Kalamaki'nin sesinden daha tatlı olamazdı. Keola, hoşnutsuzluğunu zapt etmekte güçlük çekiyordu. Demek ki akordeonuma haftalar önce sahip olabilirmişim, diye düşündü. Biraz cesur olmaktan daha yararlı bir şey yok bu dünyada. Hemen ardından Lehua'nın gizlice ağladığını gördü. Neredeyse ona her şeyin yolunda gittiğini söylemeye niyetlenmişti ki, ''Hayır, olmaz.'' diye düşündü. ''Akordeonu alıp ona gösterebileceğim zamana kadar beklemeliyim. Cahil karım bakalım o zaman ne yapacak. Kocasının biraz olsun zeki bir adam olduğunu belki zamanla anlar. Hava kararır kararmaz, kayınbaba ve damat pilinin teknesini suya indirip yelkenleri açtılar. Deniz muhteşemdi. Kuytulardan esen güçlü bir rüzgar vardı. Ama tekne süratli, hafif ve kuruydu. Dalgaların üzerinde kayar gibi ilerliyordu. Büyücünün bir feneri vardı. Onu yakmış, halkasına parmağını geçirmiş, elinde tutuyordu. İkisi teknenin kıç tarafında oturmuş, Kalamaki'nin yanında hiç eksik etmediği sigaraları içiyor ve iki arkadaş gibi sohbet ederek, büyüden, büyü yaparak elde edebilecekleri paranın büyüklüğünden, neleri daha önce, neleri daha sonra satın almaları gerektiğinden bahsediyorlardı. Ve Kalamaki bir baba gibi konuşuyordu. O sırada etrafına, yukarıdaki yıldızlara ve geriye, şimdiden üç noktasından denize batmış gibi görünen adaya bakıyordu. Sanki nerede olduklarını tam olarak tespit ediyor gibiydi. ''Bak,'' dedi. ''Molokai'yi geride bırakmışız bile. Maui de bulut gibi görünüyor. Ve şu üç yıldızdan anlıyorum ki, gelmeyi arzuladığım yere gelmiş bulunuyorum. Denizin bu kesimine Ölüler Denizi denir. Burada deniz olağanüstü derindir ve dibi insan kemikleriyle kaplıdır. Bu kesimdeki delikler tanrıların ve perilerin meskenidir. Akıntı kuzeye doğru gider ve bir köpek balığının bile yüzemeyeceği kadar güçlüdür. Herhangi biri burada tekneden atılacak olursa
vahşi bir at gibi okyanusun derinliklerine sürüklenir. Anında ölüp dibe çöker ve kemikleri diğerlerinin arasına dağılır. Ruhuysa tanrılar tarafından yenilip yutulur. Keola bu sözler üzerine dehşete kapıldı. Yıldızların ve fenerin ışığında Kalamake'ye baktı. Büyücü sanki değişiyor gibiydi. ''Neyin var?'' diye bağırdı Keola, telaşlı ve keskin bir sesle. ''Ben iyiyim,'' dedi büyücü. ''Ama burada çok hasta olan biri var.'' Aynı anda feneri tutuş şeklini değiştirdi, parmağını fenerin halkasından çıkarırken parmağın sıkışıp halkayı patlattığını gördüler. Eli, üç el büyüklüğüne ulaşmıştı. Keola bu görüntü karşısında çığlık atarak elleriyle yüzünü kapattı. Ama Kalamake feneri yukarıya doğru tutarak, ''Gözüme bakarsan iyi edersin,'' dedi. Kafası bir fıçı kadar kocaman olmuştu. Bir dağın tepesindeki bulut nasıl büyürse, Kalamake de aynı şekilde durmadan büyüyor, büyüyordu. Keola çığlıklar atarak önünde oturuyor, tekne açık denizde hızla yol alıyordu. ''Şimdi söyle,'' dedi büyücü. ''Şu akordeon konusunda ne düşünüyorsun bakalım? Bir flüt almayı tercih etmediğine emin misin? Değil misin yoksa?'' ''Bu iyi. Çünkü ailemin döneklik etmesi hoşuma gitmez. Ama bu köhne tekneden insem daha iyi olacakmış gibi gelmeye başladı bana. Çünkü gövdem olağan dışı bir hacim kazanıyor ve eğer daha dikkatli olmazsak tekne az sonra sulara gömülecek.'' Bunu söyler söylemez bacaklarını teknenin dışına sarkıttı. Daha bunu yaparken adamın hacmi görmek ya da düşünmek kadar hızlı bir ivmeyle artarak 30 kat, 40 kat büyüdü. Öyle ki derin denizin dibine basarak ayakta durduğu halde su ancak koltuk altlarına kadar geliyor, başı ve omuzları ise dağlık bir adacık gibi suyun üstünde yükseliyordu. Dalgalar bir uçurum kayalığına nasıl çarpıp dağılırlarsa Kalamake'nin göğsüne de öyle çarpıp dağılıyorlardı. Tekne hala kuzeye doğru yol alıyordu. Ama Kalamake elini uzatıp teknenin küpeştesini iki parmağının arasına alarak yan tarafını bir bisküvi gibi kırınca Keola denize yuvarlandı. Büyücü teknenin parçalarını avucunun içinde ufalayıp gecenin içinde millerce ötede bir yere fırlattı. ''Kusura bakma, feneri almak zorundayım,'' dedi. ''Çünkü önümde yürünecek uzun bir yol var ve kara çok uzaklarda. Üstelik denizin dibi engebeli ve kemikleri ayaklarımın altında hissediyorum.'' Arkasını dönüp uzun adımlarla yürüyerek uzaklaştı. Keola iki dalga arasındaki boşluğa düştüğünde Kalamake gözden kayboluyor ama kabaran dalgaların tepesine yükseldikçe onun uzun adımlar atarak ve gittikçe küçülerek yürüdüğü görülebiliyordu. Feneri başının üstünde tutuyordu. O yürüdükçe vücuduna çarpan dalgalar etrafında beyaz köpükler saçarak dağılıyordu. Adaların denizin içinden çıkıp yükseldiği o ilk günden beri Keola kadar dehşete düşmüş bir adam daha var olmamıştı. Yine de yüzüyordu. Ama boğulsun diye suya atılan köpek yavruları nasıl yüzerse öyle yüzüyor ve niye böyle yaptığını bilmiyordu. Büyücünün nasıl da dev gibi büyümüş olduğunu, bir dağ kadar kocaman olan o suratı, bir ada kadar geniş olan o omuzları ve dalgalarıyla o omuzları boşu boşuna döven denizi düşünmeden edemiyordu. Akordeonu da düşünüyor ve içini utanç kaplıyordu. Ölü insanların kemiklerini düşünüyor ve korkuyla sarsılıyordu. Birdenbire kayan yıldızların önünde duran karanlık bir şeyin, aşağıdan gelen bir ışığın ve yarılan denizdeki parlaklığın farkına vardı ve konuşan yıldızların sesini duydu. Yüksek sesle bağırdı ve bir ses cevap verdi ona. Göz açıp kapayana kadar yükselen bir dalganın üzerinde beliren bir geminin provası bir süre için dengedeymiş gibi yukarıda asılı kalıp sonra aşağıya doğru hücum etti. Keola iki eliyle birden geminin zincirlerini yakaladıktan hemen sonra üzerine saldıran dalgaların altında kaldı. Sonra da denizciler tarafından çekilip gemiye çıkartıldı. Ona cin, bisküvi ve kuru giysiler verdiler. Onu buldukları yere nasıl geldiğini, gördükleri ışığın Laeokalau, deniz feneri olup olmadığını sordular. Ama Keola, beyaz adamların çocuk gibi olduklarını ve sadece kendi hikayelerine inandıklarını biliyordu. Bu yüzden kendisini canının istediği gibi anlattı onlara. Kalamake'nin feneri olan o ışığa gelince. Öyle bir ışık görmediğine yemin etti. Bu, Honolulu'ya gitmek ve sonra da basık adalarda ticaret yapmak üzere yola çıkmış çift direkli bir yelkenliydi. Keola'nın şansına bir bora sırasında Cuadra'dan düşen bir adamını kaybetmişti. Lapa ne acet, Keola 8 adada kalmaya cüret edemezdi. Haber çok çabuk yayılırdı. İnsanların tümü de dedikodu yapmaya ve laf taşımaya öyle meraklıydı ki, ister Kavuayi'nin kuzey ucuna, ister Kavuayi'nin güney ucuna saklanmış olsun, büyücü bir aya kalmaz onun kokusunu alır ve onu mahvederdi. Bu yüzden en akıllıca görünen şeyi yaptı ve boğulan adamın yerine geçip gemici oldu. Gemi bazı yönlerden iyi bir yerdi. Yiyecekler olağanüstü zengin ve boldu. Keola her gün bisküvi ve tuzlu biftek, haftada iki kere ise bezelye çorbası, un ve iç yağ ile yapılmış muhallebiler yiye yiye şişmanlamıştı. Kaptan da iyi bir adamdı. Gemi tayfasının da diğer beyazlardan daha kötü olduğu söylenemezdi. Asıl sorun ikinci kaptandı. Keola'nın o zamana kadar karşılaştığı en zor memnun olan kişi bu adamdı. Yaptıkları ve yapmadıkları için her gün düzenli olarak ona dayak atıyor ve hakaret ediyordu. İndirdiği darbeler çok can yakıcıydı. Çünkü güçlü bir adamdı. Kullandığı sözcükler de ağza alınmayacak türdendi. Çünkü Keola iyi bir aileden geliyordu ve saygınlığa alışkındı. Hepsinden de kötüsü, Keola ne zaman uyumaya fırsat bulsa, ikinci kaptan uyanık oluyor ve bir halatın ucuyla onu dürtüklüyordu. Keola bu duruma asla alışamayacağını anladı ve kaçmayı kafasına koydu. Karaya vardıklarında Honolulu'dan ayrılalı yaklaşık bir ay olmuştu. Güzel, yıldızlı bir geceydi. Gökyüzü bulutsuz olduğu gibi, deniz de çarşaf gibiydi ve alize rüzgarı hiç aralıksız esiyordu. Ada, geminin rüzgar alan tarafında göründü. Deniz kıyısı boyunca kurdele gibi uzanan sıra sıra palmiye ağaçları vardı. Kaptan ve ikinci kaptan, Keola'nın kullanmakta olduğu yekenin yanı başında, adaya gece dürbünüyle bakıp adanın adını buldular, ada hakkında konuştular. Anlaşılan, ticaret gemilerinin hiç uğramadığı bir adacıktı bu. Dahası, kaptanın yorumuna göre bu adacıkta yaşayan hiç kimse yoktu. Ama ikinci kaptan öyle düşünmüyordu. ''Bence kılavuz 5 para etmez.'' dedi. ''Bir gece Öjen yelkenlisiyle buradan geçmiştim. Tıpkı bu gece gibi bir geceydi. İnsanlar ellerinde meşalelerle balığa çıkmışlardı ve kumsaldaki ışıklar bir şehrin ışıkları kadar fazlaydı.'' ''Her neyse.'' dedi kaptan. ''Ayrıca çok sarp, asıl önemlisi de bu. Deniz haritasında ada civarına dair herhangi bir tehlike gösterilmemiş. O halde adanın kuytu tarafına sokulmakla yetineceğiz. Yelkenler Fora, sana söylüyorum!'' diye bağırdı. Konuşmalara kulak kesilince yekeyi çevirmeyi unutan Keola'ya. Bunun üzerine ikinci kaptan da ona küfrederek Kanakaların dünyada hiçbir işe yaramayacağına yemin etti. Kanaka, Hawaii dilinde adam anlamına gelir. Ancak Haoleleler, beyazlar tarafından bir Hawaii'li, bir yerli manasında kullanıldığı da olur. Eğer ikinci kaptan armadura çeliğiyle üstüne yürümeye yeltendiyse, gün Keola için kötü geçecek demekti. Sonunda kaptan ve ikinci kaptan birlikte üst tarafa çıkıp yattılar ve Keola yalnız başına kaldı. ''Bu ada benim için biçilmiş kaptan.'' diye düşündü. ''Eğer burada ticaretle uğraşan yoksa, kaptan adaya hiç inmeyecektir.'' Kalamake'ye gelince, onun da bu kadar uzağa ulaşabilmesi mümkün değil. Aynı zamanda yelkenliği yavaş yavaş adaya doğru yaklaştırıyordu. Bunu sessizce yapmak zorundaydı. Çünkü bu beyaz adamların, özellikle de ikinci kaptanın kötü bir huyu vardı. Onlardan asla emin olamazdınız. Hepsi de deliksiz uykuya dalmış olur ya da uyumasalar bile uyuyormuş gibi yaparlar ve yelkenlerden biri bile sarsılsa, ayağı fırlayıp ellerine bir halat geçirerek üstünüze yürürlerdi. İşte bu yüzden Keola gemiyi ağır ağır yanaştırıyor, hızını dizginlemeye çalışıyordu. Kara artık gemiye iyice yakınlaşmıştı. Dalgaların kumsala çarparken çıkardıkları ses giderek yükseliyordu. Bunun üzerine ikinci kaptan aniden yattığı yerden doğrulup oturdu. ''Ne yapıyorsun sen?'' diye kükredi. ''Gemiyi karaya oturtacaksın.'' İkinci kaptan Keola'nın üzerine atlamaya yeltenirken, Keola da küpeşlerin üzerinden atlayıp kendisini yıldızların ışığıyla aydınlanmış denize bıraktı. Yeniden yüzeye çıktığında yelkenli doğru rotasında ilerliyordu. Yekenin başınaysa ikinci kaptan geçmişti şimdi. Keola onun küfrettiğini işitti. Ada kuytusunda kalan deniz dümdüzdü. Aynı zamanda sıcaktı da. Keola gemici bıçağını yanına almıştı. Bu yüzden köpek balıklarından da korkusu yoktu. Kıyının Keola'ya çok az bir uzaklıkta kalan kesiminde ağaçlar sona eriyor ve kıyı attı, orada liman ağzına benzer bir kesintiye uğruyordu. O sırada oluşmakta olan gelgit, Keola'yı kavrayıp kendine doğru çekmeye başladı. Keola bir dakika için akıntıya direnebildi. Ama ikinci dakikada ona yakalandı ve 10.000 yıldızın ışığıyla parıldayan geniş ve sığ suyun üstünde yüzerek adaya doğru sürüklendi. Palmiye ağaçlarının sıralandığı kıyı şeridi bir çember gibi etrafını sarıyordu. Keola şaşkınlık içindeydi. Çünkü bu cins bir adadan bahsedildiğini hiç duymamıştı. Keola'nın burada geçirdiği süre iki dönemden oluştu. Yalnız yaşadığı dönem ve kabileyle birlikte yaşadığı dönem. İlk önce her yeri aramış ama hiç kimseyi bulamamıştı. Tek bulabildiği, küçük bir köyden arta kalan evler ve yakılıp sönmüş ateşlerin izleriydi. Ama geride kalan küller soğuktu ve yağmurlarla yıkanmış, rüzgarlarla uçuşup silinmişlerdi. Kulübelerden bazıları da çökmüştü. Yaşamayı seçtiği yer burası oldu. Ateş ızgarası ve bir de deniz kabuğundan olta yapmıştı. Balık tutup pişiriyor ve ağaçlara tırmanarak suyunu içmek için yeşil Hindistan cevizleri topluyordu. Çünkü adada hiç su yoktu. Keola için günler uzun, geceler korkutucu geçiyordu. Hindistan cevizi kabuğundan bir lamba yapmış, olgun fındıkların yağını çıkarmış ve içine liften yapılmış bir fitil de daldırmıştı. Akşam olduğunda kulübesinin kapısını kapatıyor, lambasını yakıyor ve uzanıp sabaha kadar tir tir titriyordu. Pek çok kereler denizin dibinde kalsaydı ve kemikleri diğerlerinin arasına dağılsaydı daha iyi olabileceğine yürekten inandığı olmuştu. Bütün bu süre boyunca adanın iç taraflarına fazla sokulmadı. Çünkü kulübeler göl kıyısındaydı ve palmiyelerin en iyi yetiştiği yer de burasıydı. Ayrıca gölde iyi cins balıklarla doluydu. Keola adanın öbür tarafına da sadece bir kez gitti ve okyanus kıyısını da bir defadan fazla göremedi. O seferinde de korkudan titreyerek kaçıp geri dönmüştü. Çünkü parlak kumları, ortalığa serpilmiş deniz kabukları, şiddetli güneşi ve esintisiyle bu kumsalın görüntüsü ona acı veren bir şeyi çağrıştırıyordu. ''Orası olamaz.'' diye düşünmüştü. ''Yine de öyle çok benziyor ki. Ama nereden bilebilirdim? Gerçi o beyaz adamlar hangi sularda seyrettiklerini bilir gibi görünüyorlardı ama belki de diğerleri gibi şanslarını denemek zorundaydılar. Kim bilir, belki de o yelkenliğiyle bir daire etrafında dönüp dolaştık ve ben de şu anda Molokai'ye oldukça yakın bir yerdeyim. Burası da kayınpederimin dolarlarını topladığı kumsalın ta kendisi. Bu nedenle daha sonra ihtiyatlı davranarak kıyı bölgesinin dışına çıkmadı. Kaldığı yerin halkı 6 büyük tekneyle geri geldiğinde bu olayın üzerinden yaklaşık bir ay geçmişti. Bunlar güzel bir insan ırkındandılar. Hawaii dilinden çok farklı bir dilde konuşuyorlardı. Ama Hawaii dilindeki sözcüklerle aynı olan o kadar çok sözcük kullanıyorlardı ki ne dediklerini anlamak zor olmuyordu. Üstelik erkekler son derece nazik, kadınlar son derece yardımseverdi. Keola'yı aralarına kabul ettiler ve ona bir ev kurup bir de eş verdiler. Onayın çok şaşırtansa asla genç adamlarla birlikte çalışmaya gönderilmemesiydi. Keola'nın yaşamı bundan böyle 3 döneme ayrıldı. Önce çok mutsuz olduğu bir dönem geçirdi. Sonra mutlu mesut yaşadığı bir dönemi oldu. Ve en sonunda 4 okyanusun en dehşete düşmüş adamı olduğu 3. bir döneme girdi. İlk döneminin sebebi karısı olarak kabul etmek zorunda kaldığı kızdı. Ada konusunda şüpheliydi. Konuşulan dil konusunda da şüpheli sayılırdı. Çünkü büyücüyle birlikte kilimin üstünde oraya geldiğinde gördüğü insanların konuşmalarını çok az duyabilmişti. Ama karısı hakkında yanılmış olması mümkün değildi. Çünkü o, ormanda çığlık atarak ondan kaçan kızın ta kendisiydi. Demek onca yolu boşuna kat etmişti. Molokai'de kalmış olsaydı da bir şey fark etmiş olmayacaktı. Evini, karısını ve tüm dostlarını terk ederken düşmanından kaçmaktan başka hiçbir amacı yoktu ve gele gele o büyücünün uğrak yerine, görünmez olarak dolaştığı o yere gelmişti. Adanın göl kesimine mümkün olduğunca yakın kalmaya çalıştığı günler işte bu döneme rastlıyordu. Kulübesinin çatısı altındaki korunağından öteye gitmeye cesaret edemiyordu. İkinci dönemin sebebi, karısından ve belli başlı ada sakinlerinden duyduğu konuşmalardı. Kendisi başkalarına fazla bir şey anlatmıyordu. Yeni dostlarından asla çok emin olamamıştı. Çünkü güvenilir olamayacak kadar uygar oldukları yargısına varmıştı. Kayınpederini daha iyi tanımaya başladığından beri adımlarını daha dikkatli atar olmuştu. Bu yüzden onlara adı ve soyu, 8 adadan geldiği, bu adaların ne güzel adalar olduğu, kralın Honolulu'daki sarayı, kralın ve misyonerlerin belli başlı dostlarından biri olduğu dışında kendisi hakkında hiçbir şey söylemedi. Ama bir sürü soru sordu ve çok şey öğrendi. Bulunduğu ada Sesler Adacığı olarak anılıyordu. Ada kabileye aitti. Ama onlar daha güneyde ve yelkenliyle 3 saatlik mesafede bulunan bir başka adaya evlerini kurmuşlardı. Orada yaşıyorlardı ve asıl evleri de oradaydı. Orası zengin bir adaydı. Yumurtalar, tavuklar ve domuzlar vardı. Rom ve tütün ticareti yapan gemiler oraya da uğrardı. Yelkenlinin Keol'a firar ettikten sonra gittiği yerde orası olmuştu. İkinci kaptan da onun gibi budalanın teki olan bir beyaz adama layık biçimde orada ölmüştü. Anlaşılan o ki gemi geldiğinde o adada hastalıklı mevsimin başlarıydı. Bu mevsimde gölün balıkları zehirli olur ve bu balıklardan yiyen herkes şişip ölürdü. İkinci kaptana bundan bahsedilmişti. Teknelerin hazırlandığını da görmüştü. Çünkü bu mevsimde halk adayı terk eder ve yelkenlilerle Sesler Adacığı'na giderdi. Ama o budalanın teki olan bir beyaz adamdı. Kendininkilerden başka hiçbir hikayeye inanmazdı. O balıklardan birini yakalayıp pişirmiş ve yemiş, sonra da şişip ölmüştü. Ki bu Keola için iyi bir haberdi. Sesler Adacığı'na gelince, yılın büyük bir bölümünde ıpıssız kalırdı. Sadece arada bir kopra için gelen bir geminin tayfaları uğrar, ana adada balıkların zehirli olduğu zamansa kabile topluca burada yaşardı. Ada ismini bir mucizeden almıştı. Çünkü öyle anlaşılıyordu ki adanın denize yakın olan bölümü gözle görülmeyen şeytanlarla kuşatılmıştı. Gece gündüz kumsalda küçük ateşler parlıyor ve yok oluyordu. Ve bütün bu olanlara neyin yol açtığına hiç kimse akıl erdirememişti. Keola onlara sürekli yaşadıkları kendi adalarında da aynı şeyin olup olmadığını sordu. Hayır dediler. Orada olmuyordu. Ne orada ne de civar denizlerde yer alan yüzlerce adadan herhangi bir diğerinde böyle bir şey olduğu vardı. Sadece Sesler Adacığı'na özgü bir durumdu bu. Bu ateş ve seslerin her zaman için deniz kıyısında ve ormanın denize yakın eteklerinde görüldüğünü ve duyulduğunu da söylediler ona. İnsan göl civarında 2000 sene boyunca eğer o kadar uzun yaşanabilseydi hiçbir şekilde belaya bulaşmadan yaşamını sürdürebilirdi. Hatta deniz kıyısında bile kendilerine ilişilmediği sürece şeytanlar kimseye zarar vermiyorlardı. Sadece bir keresinde bir reis seslerden birine mızrak atmış ve aynı gece bir Hindistan cevizi ağacından düşmüş ve öldürülmüştü. Keola kendi kendine bir hayli düşündü. Kabileyle ana adaya döndüğünde her şeyin düzeleceğini, zaten bulunduğu yerde de göl kesiminde kaldığı sürece güvende olduğunu anladı. Bununla beraber eğer yapabilirse durumu daha da iyileştirecek bir şey gelmişti aklına. Büyük reise bir zamanlar aynı biçimde şeytanların musallat olduğu bir adada bulunduğunu ve ada halkının bu derde deva olan bir yol bulmuş olduğunu söyledi. Orada çalılıklar arasında yetişen bir ağaç vardı, dedi. Ve anlaşılan o ki, şeytanlar bu ağacın yapraklarını almak için geliyorlardı. Bunun üzerine adacıkta yaşayan insanlar o türden ağaçları rastladıkları yerde kesip yok ettiler. Şeytanlar da bir daha asla oraya gelmediler. Sözüne ettiği ağacın ne türden bir ağaç olduğunu sordular ve Keola onlara Kalamake'nin yapraklarını yaktığı ağacı gösterdi. Bunu inanılması zor buldular ama yine de işlerine bir kurt düşmüştü. Yaşlılar meclislerinde geceler boyunca bunu tartıştılar. Ama bu fikir cesur bir adam olmasına rağmen büyük reisi korkutuyordu. Büyük reis seslere mızrak attıktan sonra öldürülen reisi onlara her gün hatırlatıyor ve bu düşünceyle birlikte de hepsi yeniden tereddüde düşüyordu. Ağaçların kesimini henüz bitirmemiş olmasına rağmen Keola yine de yeterince memnundu. Çevresiyle ilgilenmeye ve yaşamdan zevk almaya başlamıştı. Hepsinden de önemlisi karısına daha iyi davranıyordu artık. Öyle ki kız onu büyük bir aşkla sevmeye başlamıştı. Bir gün Keola kulübeye geldiğinde onun yere uzanmış ağıt yaktığını gördü. ''Neden?'' dedi Keola. ''Durup dururken ne oldu sana?'' ''Hiçbir şey olmadığını söyledi kız. Aynı gece Keola'yı uyandırdı. Lambanın alevi çok kısıktı ama Keola onun kederli olduğunu yüzünden anlamıştı. ''Keola'' dedi. ''Kulağını ağzıma yaklaştır ki fısıldayabileyim. Çünkü bizi hiç kimsenin duymaması lazım. Tekneler hazır olmaya başlamadan 2 gün önce adacığın deniz kıyısına git ve çalılıklardan birinin içine yat. Sen ve ben nereye yatacağını önceden seçecek ve oraya yiyecek saklayacağız. Ben her gece yakınlarda bir yere gelip şarkı söyleyeceğim. Olur da bir gece benim sesimi duymazsan, adadan tamamen çekip gitmiş olduğumuzu anlarsın. O zaman hiç korkmadan tekrar ortaya çıkabilirsin demektir.'' Keola'nın içinde adeta ruhu öldü. ''Bu da ne demek oluyor?'' diye bağırdı. ''Ben burada şeytanların arasında yaşayamam. Bu adacıkta bırakılmaya hiç niyetim yok. Buradan ayrılacağım günü iple çekiyorum. Buradan asla canlı olarak ayrılamazsın. Benim zavallı Keola'm,'' dedi kız. ''Çünkü doğrusunu söylemek gerekirse benim halkım insan yer ama bunu bir sır olarak saklar. Buradan ayrılmadan önce seni öldürecek olmalarının sebebi de işte budur. Bizim adamıza gemiler gelir, Donat Kimaran gelir ve Fransızlar adına konuşur. Donat Kimaran, Stevenson'ın Paumotu adalarında ya da Tehlikeli Adalar denizinde tanıştığı düşük rütbeli bir devlet memurunun adı. Verandalı bir evi olan beyaz bir tüccar vardır orada. Bir de kateşist. Kateşist, soru ve cevap yöntemiyle din eğitimi veren öğretmen. Ah, bilsen ne güzel bir yerdir orası. Tüccarın un dolu fıçıları vardır. Bir defasında da bir Fransız savaş gemisi göle gelmiş ve herkese şarap ve bisküvi dağıtmıştı. Ah benim zavallı Keola'm, keşke seni oraya götürebilseydim. Çünkü sana duyduğum aşk çok büyük ve orası Papete'den sonra denizler üstündeki en güzel yerdir.'' İşte şimdi Keola, dört okyanusun en dehşete düşmüş adamıydı. Güney adalarındaki insan yiyicilerden bahsedildiğini duymuştu ve her zaman için korkulu rüyası olmuştu bu onun. İşte şimdi tehlike kendi kapısını çalıyordu. Üstelik seyahat edenlerden bu yamyamların adetlerini de dinlemişti ve bir insanı yemeği akıllarına koyduklarında en çok sevdiği bebeğini bağrına basan bir anne gibi onu kuş sütüyle besleyip üstüne titrediklerini biliyordu. Kendi durumunun da aynı olduğunu fark etti. Demek ki bu yüzden barındırılmış, beslenmiş, evlendirilmiş ve işe koşulmamıştı. Ve bu yüzden yaşlılar ve reisler ona ağırlığı olan bir kişiymiş gibi davranmışlardı. Bunun üzerine yatağına yattı ve kaderine küstü. Derisi kemiklerinin üstünde pörsümeye başladı. Ertesi gün kabile halkı her zamanki gibi son derece uygar davranıyordu. Çok zarif konuşuyorlar, çok güzel şiirler okuyorlar ve sofra sohbetlerinde bir misyoneri bile gülmekten öldürecek şakalar yapıyorlardı. Ama onların bu iyi yönleri artık Keola'nın pek de umurunda değildi. Onlara bakınca tek gördüğü, ağızlarında parlayan beyaz dişlerdi ve bu görüntü midesini ağzına getiriyordu. Yemek sona erdiğinde kalkıp gidiyor ve çalıların içine ölü bir adam gibi yatıyordu. Ertesi gün de aynı şey olunca karısı onu takip ederek yanına geldi.
''Keola'' dedi. ''Eğer yemek yemezsen, şunu bilmiş ol ki, yarın öldürülüp pişirileceksin.'' Yaşlı reislerden bazıları şimdiden homurdanmaya başladı. Hastalandığını ve böyle giderse kilo kaybedeceğini düşünüyorlar. ''Hangi yoldan öleceğim umurumda bile değil.'' dedi Keola. ''Şeytanla derin denizlerin arasında kaldım. Önünde sonunda öleceğime göre, bırak da en çabuk yoldan öleyim. Ve madem ki en iyi ihtimalle yenilerek öleceğim, insanlara yem olmaktansa, cinlere, perilere yem olmayı tercih ederim. Elveda'' dedi ve karısını orada bırakıp adanın denize yakın olan bölümüne doğru yürüdü. Kumsal, kızgın güneşin altında ıpıssızdı. Kumdaki ayak izlerinden başka birilerinin varlığını gösteren hiçbir iz yoktu. Keola yürüdükçe dört bir yanında sesler konuşuyor ve fısıldaşıyor,
küçük ateşler birdenbire parlıyor ve yanıp tükeniyordu. Orada dünyanın tüm dilleri konuşuluyordu. Fransızca, Hollandaca, Rusça, Seylanca, Çince, Keola'nın kulağına bir şeyler fısıldayanlar arasında büyücülükten anlayan milletlerin hepsinden birileri vardı. Kumsal, bayram yeri gibi kalabalıktı. Ama ortalıkta hiç kimse görünmüyordu. Keola yürürken yolunun üstündeki deniz kabuklarının gözden kaybolduğunu fark ediyordu. Ama onları toplayan hiç kimse yoktu görünürde. Sanırım böyle bir topluluk içinde yalnız başına kalmaktan şeytan bile korkardı. Ama Keola korkuyu aşmış, ölümüne susamıştı. Parlayan ateşlerin üzerine bir boğa gibi atılıyordu. Cisimsiz sesler öteye beriye sesleniyor, görünmez eller alevlerin üzerine kum döküyor ve Keola onlara ulaşamadan kumsaldan çekip gidiyorlardı. Belli ki Kalameke burada değil diye düşündü. Yoksa çoktan öldürülmüş olmam gerekirdi. Sonra ormanla kumsalı ayıran sınıra çöküp oturdu. Çünkü yorulmuştu. Çenesini ellerinin üzerine koydu. Kumsaldaki hareket gözlerinin önünde devam ediyordu. Kumsal seslerle çağlıyor, ateşler parlıyor ve sönüyor, deniz kabukları kayboluyor ve göz açıp kapayıncaya kadar yenileniyordu. Daha önce buraya tenha bir günde gelmişim demek ki, diye düşündü. Çünkü o gün hiç de bugünkü gibi değildi burası. Bu milyonlarca ve milyonlarca doların, kumsaldan onları toplayan ve havada kartallardan bile daha yüksekten ve daha hızlı uçan bu yüzlerce ve yüzlerce insanın düşüncesi beynini uyuşturmuştu. Darphanelerden bahsedenler, paraların orada yapıldığını söylerken, diyordu, dalga geçiyorlardı herhalde benimle. Oysa şu çok açık ki, dünyadaki her yeni para bu kumlardan toplanıyor. Ama gelecek defa onlara kanmayacağım. Ve sonunda, uyku nasıl ya da ne zaman bastırdı hatırlamıyordu ama, Keola uykuya daldı ve adayı da tüm dertlerini de unuttu. Ertesi gün erkenden, güneş daha doğmadan, gürültülü bir kargaşa onu uykusundan uyandırdı. Korkuyla uyanmıştı. Çünkü uyuklarken kabileye yakalandığını sanmıştı. Ama öyle bir şey olduğu yoktu. Sadece önündeki kumsalda sahipsiz sesler birbirine seslenerek bağırışıyordu. Ve sanki hepsi de onun yanından savrularak geçip ada sahiline doğru gidiyordu. ''Neler oluyor acaba?'' diye düşündü Keola. Olağan dışı bir şeyler olduğundan emindi. Çünkü ne ateşler yakılıyor ne de deniz kabukları toplanıyordu. Ama sahipsiz sesler avaz avaz bağırarak kumsalı süratle arşınlıyor ve uzaklaşıp yok olan seslerin arkasından başkaları geliyordu. Ses tonlarından anlaşıldığı kadarıyla bu büyücüler kızgın olmalıydılar. ''Onları kızdıran ben değilim.'' diye düşündü Keola. ''Çünkü yakınımdan geçip gidiyorlar. Hızla koşan av köpekleri gibiydiler. Yarışan atlar ya da bir yangına akın eden şehir sakinleri gibi. Herkes birbiri peşi sıra izdihama katılıyordu. Keola işte şimdi anlamıştı. Ve ne yaptığını da. Bunun neden yaptığını da bilmeden, ''Hey, bakın! İşte orada!'' Seslerle birlikte o da koşuyordu. Derken, ada burunlarından birini döndüğünde ikinci bir burnun manzarasıyla karşılaştı. Ve işte orada bir orman oluşturacak kadar fazla sayıda büyücü ağacının yetiştiği yeri hatırladı. Bu burundan çığlık çığlığa bağıran insanların akla durgunluk veren gürültüsü yükseliyordu. Ve birlikte koştuğu seslerin de akın ettikleri yönü bu tarafa doğru değiştirdiklerini duyduğu konuşmalardan anlamıştı. Biraz daha yaklaştıklarında çığlıklara bir sürü balta sesi karışmaya başladı. Bunun üzerine Keola neler olduğunu en nihayet anlayabildi. Büyük reis, kabile erkeklerinin ağaçları kesmeye başlamasına razı olmuş ve haber adadaki büyücüler arasında kulaktan kulağa yayılmıştı. İşte şimdi tüm bu büyücüler ağaçlarını savunmak için bir araya toplanıyorlardı. Garip bir şeylerin arzusuna kapıldı. Seslerle birlikte hızla koşmaya başladı. Kumsalın sonuna, orman eteklerine geldi ve şaşkınlık içinde dona kaldı. Ağaçlardan biri yere devrilmiş, diğerleri ise yarı yarıya yontulmuştu. Kabile toplu halde oradaydı. Sırt sırta duruyorlardı. Etrafta vücutlar yatıyor, ayaklarından kan fışkırıyordu. Bütün yüzlerde korkunun rengi vardı. Bir sansarın haykırışı kadar tiz çıkan sesleri göğe yükseliyordu. Yalnız başına ve elinde tahta bir kılıç olan, atlıya zıplaya karşısındaki boşlukla savaşan bir çocuk gördünüz mü hiç? İşte insan yiyiciler de aynı haldeydiler. Sırt sırta verip birbirlerine sokulmuşlardı. Baltalarını havaya kaldırıp vuruyor ve vururken çığlık atıyorlardı. Ama şu işe bakın. Onlarla çarpışan kimse yoktu ortada. Sadece arada bir, hiçbir el tarafından tutulmayan bir baltanın kendi kendine kalkıp onlara doğru sallandığını görüyordu Keola. Ve zaman zaman kabileden biri böyle bir baltanın önünde yere düşüyor, ortadan ikiye ayrılıyor ya da paramparça olup dağılıyor ve uluyarak anında can veriyordu. Keola bir süre için bu akıl almaz hercümerce sanki bir rüya görüyormuşçasına baktı. Sonra birden, bütün bu olanlara şahit olduğu için ölüm kadar keskin bir korkuya kapıldı. Hemen hemen aynı anda klanın büyük reisi Keola'nın orada dikildiğini fark etti ve eliyle işaret ederek adıyla seslendi ona. Böylece bütün kabile onu görmüş oldu ve hepsinin gözleri parladı, dişleri takırdadı. ''Burada çok fazla kaldım.'' diye düşündü Keola ve nereye gideceğini düşünmeden ormandan çıkıp kumsal boyunca koşmaya başladı.
''Keola!''
dedi. Boş kumsalın Keola'ya yakın bir yerinden gelen ses.
''Leoa, sen misin?''
diye soluk soluğa bağırdı Keola ve onu görmek için boşu boşuna bakındı. Gözlerine inanacak olursa yapayalnızdı.
''Daha önce yanından geçerken gördüm seni.''
diye cevapladı ses.
''Ama nasılsa beni duyamazdın. Hadi çabuk, yaprakları ve otları al da kaçalım buradan.''
''Yanında kilim mi var?'' diye sordu Keola.
''Buradayım, yanı başında.''
dedi Leoa ve Keola onun kendisini kucakladığını hissetti.
''Çabuk, babam geri dönmeden yapraklarla otları getir.''
Bunun üzerine Keola canını dişine takarak koştu ve büyücü yakıtını bulup getirdi. Dönüşte yolunu bulmasına Leoa yardım etti ve ayaklarını kilimin üzerine yerleştirip ateşi yaktı. Ateşin yandığı süre boyunca ormandan yükselen savaş sesleri duyuldu. Büyücülerle yamyamlar kıran kırana çarpışıyorlardı. Büyücüler, yani görünmez olanları, dağdaki boğalar gibi yüksek sesle kükrüyorlardı. Kabile insanları ise dehşete düşmüş ruhlarının vahşeti içinde tiz seslerle karşılık veriyorlardı. Ve ateşin yandığı süre boyunca Keola oracıkta dikilerek sesleri dinledi ve titredi. Lehua'nın görünmez ellerinin yaprakları ateşin üzerine nasıl döktüğünü seyretti. Onları çok hızlı döküyordu Leoa ve alev gittikçe büyüyerek Keola'nın baldırlarını kavuruyordu. Leoa daha da hızlandı ve ateşe üflemeye başladı. Son yaprakta yutulduğunda alev söndü ve bunu sarsıntı izledi. Ve Keola ile Leoa kendilerini evdeki odanın içinde buldular. Keola en nihayet karısını görebildiği için son derece mutluydu. Molokai'deki evine geri döndüğüne de çok sevinmişti. Bir kase poi alıp oturdu. Poi, Pasifik adalarında ve diğer tropik bölgelerde yetişen bir cins bitki kökünün pişirilmesi, dövülmesi, ıslatılarak mayalandırılması yoluyla elde edilen bir Hawaii yemeği. Çünkü gemilerde poi yapılmıyordu ve Sesler Adacığı'nda da hiç poi yoktu. Yamyamların elinden tamamen kurtulduğu için sevinçten içi içine sığmıyordu. Ama çok da kesin olmayan bir mesele daha vardı. Keola ve Leoa bütün gece bunu konuştular ve endişelendiler. Kalameke'yi adacıkta bırakmışlardı. Eğer Tanrı yardım eder de orada kalabilirse her şey yolunda demekti. Ama eğer kaçıp Molokai'ye dönecek olursa döndüğü gün kızı ve damadı için berbat bir gün olacaktı. Şişip büyüme yeteneğini de düşünüp bu kadar büyük bir mesafeyi denizin içinde yürüyerek aşıp aşamayacağını konuştular. Ama Keola o adanın yerini, yani basık ya da tehlikeli adalar denizinde olduğunu biliyordu artık. Atlas'ta yerini bulup, aradaki uzaklığa harita üzerinde baktılar. Anlayabildikleri kadarıyla, yaşlı bir adam tarafından yürünemeyecek kadar uzun bir yol gibi görünüyordu. Yine de Kalamake gibi bir büyücüyü fazla yabana atmamakta yarar vardı. En sonunda beyaz bir misyonere danışmaya karar verdiler. Keola, adaya yolu düşen ilk misyonere her şeyi anlattı. Misyoner, basık adada ikinci bir eş aldığı için Keola'ya çıkıştı ama anlattıklarının geri kalan kısmından hiçbir anlam çıkaramadığına yemin etti. Ancak, dedi, eğer babanızın bu parayı haram yollardan kazandığını düşünüyorsanız, paranın bir bölümünü cüzamlılara, bir bölümünü de misyoner fonuna bağışlamanızı tavsiye ederim size. Bu olağanüstü biçimde deli saçması hikayenize gelince, Onu kendinize saklamak yapabileceğiniz en doğru hareket olur. Ama yine de anlayabildiği kadarıyla Kalameke ve Keola'nın kalpazanlık yaptığı ve onları izlemeye almakla hiçbir şey kaybetmiş olmayacakları konusunda Honolulu polisini uyardı. Keola ve Lehua onun tavsiyesine uyarak cüzamlara ve fona bir sürü para bağışladılar. Ve şüphesiz tavsiye işe yaramış olmalı ki o günden bu yana Kalameke'den bir daha hiç haber alınamadı. Ama ağaçlar yüzünden çıkan savaşta öldürülmüş müydü? Yoksa hala sesler adacığında sabırsızlanarak boşu boşuna bekliyor muydu? Bunu kim bilebilirdi ki? Son.